Katre-i Matem, İskender Pala, 31. Ayrım. Her sonbaharda Eyüp köyünün çocuklarına çiçek aşısı yapan kadınlardan biri feryat ediyordu. "Vah delikanlıma, vah, vah, sokakta mı buldunuz bu yiğidisi Hafız Efendi? Ne zamandır ateşi var? Herhalde 20 gün kadar oldu. Titremesi ne zaman kesildi? Hiç kesilmedi sayılabilir, ancak 15 gün önce daha çok titriyormuş. Siz o vakit neredeydiniz? Kim baktı hastaya?" Hafız Çelebi tam Veys Ağa'nın ve kızı Şehnaz'ın adını anacağı sırada Topaç Yeğe derin bir uykudan uyanır gibi gözlerini araladı. Çevresine bakındı ve alnına ıslak bez koyan kadını fark etti. Beli ve sırtı ağrımış mıydı? Topaç Yeğe güçlükle evet diyebildi. Kadın sonraki soruları ona soracak şekilde devam etti. "Geçmiş olsun delikanlı. Baş ağrısı ve kusma nöbeti geçirdin mi? Hı hı. Çok çırpındın mı? Bilmediğin kelimeler sayıkladın mı? Nereden biliyorsunuz? Bu illetin kuluçka devresi öyledir. Baba yiğit de olsan burnundan kan getirir alimallah." Kadın daha sonra onlara çiçek hakkında bildiği ne varsa sayıp döktü. Şehirde büyük bir salgın olduğunu, sultanın hekim başısının salgını önlemekte yetersiz kaldığını falan anlatıp durdu. Bir aşıcı kadından ziyade Hipokrat gibi konuşuyordu. Hem ateş düşmeye başladığı zaman döküntülerin de çıkma devri olduğunu, hemen tedavi edilmezse bunların baş vererek çıbana dönüşebileceğini, yüzündeki kabarcıklar kuruyasıya kadar dinlenmesi gerektiğini, yeterince dinlenmediği için ateşin yeniden yükseldiğini ve bunu zatürreye çevirdiğini, cerrahat ve göz iltihabı yapmaması için dikkatli bulunmak gerektiğini anlatıyor, hem de yeyeyi soyuyordu. Göbekten üstte ne varsa çıkardığı vakit nabzını tuttu, diline baktı. Yün bir aba ile örtüp getirdiği torbasından bazı eczalar çıkardı. Bir ceviz kabuğunun içine küçük limon küfü koyup üzerine farklı şişelerden eczalar damlattı. Çıkardığı çuvaldız iğneyi ateşte kızdırdı. Topaç yeyenin ensesinde bir damar bulup üzerine iğne ile yardı ve tarak dişleri gibi çizdi. Ceviz kabuğundaki eczayı beyaz tülbent parçasıyla sürüp bastırmaya başladı. İlaç damara her değişinde ve kadının her bastırışında yeye çığlıklar atıyordu. Sonunda üzerine kahverengiye çalan bir toz döküp yeşil ceviz yaprağı ile açtığı yarayı sardı. Aynı işlemi sırasıyla sol kol ile sol bacağı da yaptıktan sonra yeyeyi giyindirip binpare yorganın altına adeta gizledi. 4 gün sonra Allah'ın izniyle hiç hasta olmamış gibi kalkar. Yeye kadını uğurlamaya giden Hafız Çelebi geri döndüğü vakit gözlerinde yaş gördü. Üzerine bir hüzün çöküverdi. Gözyaşları insanlara neler neler anlatırdı. Her gözyaşının ayrı bir anlamı vardı. Her damlanın hangi zamanda, hangi mekanda, hangi kişiyle paylaşıldığı önemliydi. Gözyaşları ne kadar çok şeye tercümanlık yapıyordu. Damladığı, süzüldüğü, aktığı veya kana dönüştüğü zaman hep ayrı manaları vardı. Gözyaşları gizli duyguları açığa vuran mektuplar gibiydi. Çocukken annesinin anlattığı mektubunu gözyaşıyla yazan aşık galiba bunu keşfetmiş olmalıydı. Yoksa mektuplarını önce gözyaşıyla sonra kan ile yazar mıydı hiç? Şimdi annesini hatırlıyordu. Hasta olduğu vakit kendisine nasıl çorba içirdiğini, nasıl papatya çayı kaynattığını, nasıl üzerini örtüp çamaşırlarını değiştirdiğini hatırlıyordu. Hafız Çelebi başucuna oturup avucunu onun alnına koymuş, içinden şifa için Kur'an okuyup üflemekteydi. Topaç Yeye ise ağlarken zorlukla konuşuyordu. "Efendim, beni de bahçede açan bir lale say artık. Hani anlattığın o atın terkisinde diyardan diyara dolanıp da sonra İstanbul'da vatan tutan lale gibi. Ben de o lale gibi şu şehirde kapıdan kapıya dolanıp senin eşiğinde kendime yurt edinmedim mi? İşte bak, onun bağrındaki yara gibi benim de bağrımda bir yara var artık. Onun ince dalı üzerindeki kadehte alevler, benim zavallı gönül kadehimde yangınlar. Onun ateşi renginden, benimkisi dumanından bilinir. Onun her yerde başka lakabı, benim her menzilde başka adım var. Binlerce adım olsaydı, hiçbiri sizin şefkatli sesinizdeki oğulcuğum gibi olamazdı. Tıpkı milyonla lale yetiştirenlerden hiçbirinin sizin katre-i mateme verdiğiniz kıymeti veremediği gibi. Ama beni kaybettiğiniz vakit katre-i matem kadar üzülmeyiniz. Beni bahçenizin dışında açmış bir gelincik, bir şakayık sayınız. Gelinciğin ömrü laleden az olur ya, dalımın kırıldığını, yaprağımın dağıldığını. Hafız Çelebi gözlerinden ırmaklar gibi akan yaşların burasında eliyle topaç yeğenin ağzını kapatmak zorunda kaldı. Üzerine kapandı, ağladı, ağladı. Hıçkıra hıçkıra, dola dola, doya doya ağladı. O güne kadar ağlayamadığı bütün gözyaşlarını o gün ağladı. Vaktiyle sahip olduğu anneciği için, küçük bebeğini doğururken ölen kadını için, katre-i matem için ve kaybettiği daha pek çok şey için ve kaybetmemek için ateşli alnına yüzünü koyduğu yeğe için. Derkenar. Mektubunu gözyaşıyla yazan aşık. Sevgilinin yanına akılla varıp mest dönen, evvelden hazırladığı bütün sözleri onun yanına varınca unutup söyleyemeyen bir aşık tanıdım. Mektuplar yazmak, hiç olmazsa meramını mektupla anlatmak istiyordu. Sevgiliyi tenha bulamayan, onu tenha bulduğu zaman da kendini bulamayan bu aşık, mektuplarını gözyaşıyla yazıyor, hokkasında kuruyan mürekkebi gözyaşıyla açıyor, inceltiyor, her seferinde sevgiliye taze gözyaşlarını gönderiyordu. Nihayet bir seferinde parmağını kesti ve kendi kanıyla yazdı mektubunu. Sevgili bunu okuyunca onun kendisini gerçekten sevdiğini anladı. En güzel Çin mürekkeplerinden daha kırmızı bir mürekkeple yazılmıştı çünkü. 53. sual. Kaybeden kimdi, bulan kim? Tulumbacı kabadayısı Sarı Celep aldığı vazifelerden hiçbirinde başarısız olmamıştı. Planını inceden inceye kurar, sonra tatbik için fırsat kollardı. İnfaz günü geldiğinde bir neşe, bir sevinç duyar, yaptığı işten haz almaya başlardı. İşte bugün öyle bir gündü. Çiçek encümeninde ortalığı karıştıran serserilerden bazıları yakalanmış, geri kalanı şehrin izbahanlarına, sur diplerindeki esrar kahvehanelerine dağılmışlardı. O gün niyetleri İbrahim Paşa ile birkaç yabancı elçiyi ele geçirmek iken, muhafızlar buna fırsat vermemiş, hepsini püskürtmüşlerdi. Bu akim kalmış tertibin başında Muslu Beşe ile patronu Halil vardı. Başarısız olduklarını görünce bu işlerdeki zorluğu anlamış, şimdilik paçayı kurtarmanın çaresine bakmışlardı. Yılmışlar mıydı? Bilakis. Devlet erkanını ele geçirmektense bizzat devleti ele geçirmek gerektiğine kanaat getirmişler, yandaşlarına şimdi bunları anlatıp duruyorlardı. Artık gizli toplantılarında sadrazamın veya sultanın aleyhinde konuşmak yerine bizzat devletin kokuştuğunu, devletlular eğlencelere dalmışken halkın yoksulluktan kırıldığını, ahlaksızlığın ve fuhuşun arttığını, bunda haksızlığı sayılmazlardı. Halkın gayreti diniye ile bir şeyler yapmaları gerektiğini dillendiriyor, esrarkeş, ayyaş ve afyancı takımı hakkında halkı kendilerine inandırmanın yollarını arıyorlardı. Şimdi Bayezid Meydan kahvelerinden birinde Ayasofya vaizi İspirizade'yi ortalarına almışlar. Onun her zamanki ateşli vaazlarından birini dinleyerek duman altı oluyor, demleniyorlardı. Sarı Celep bu toplantıyı önceden haber almış, Karaşahin'in oraya geleceğinden adı gibi emin hazırlıklarını tamamlamış, zehirli hançeri kuşağına yerleştirmişti. Üzerine de Kapalı Çarşı çakşırcılarında arayıp bulduğu seraser kumaştan toprak rengi bir mevlevi cübbesi giymiş, kendini gizlemişti. İspirizade'yi dinleyenler İstanbul'un bütün renklerinden ve desenlerinden adamlardı. Kimi mukim, kimi konar göçer taifesinden, Müslümanı, Yahudisi, Ermenisi bir arada. Hırvat ve ırgat uşakları, at eti yiyen Tatarından, bitine kantar vurur Kürdünden, Çerkes'in hırsızından, Megril'in nursuzundan, Abaza'nın kuduzundan, Nasrani'nin domuzundan bir cümle ev baş ve kallaş, eli kadar adam dumanlara boğulmuş, kimi cübbenin altındaki susaktan şarap, kimi kuşağındaki cüradandan esrar çeker vaziyette, devlet, millet, namus, din, iman nutukları söylüyor ve dinliyordu. Meydana girip çıkanın haddi hesabı yoktu. Tesbihçisinden şıracısına, seyyar satıcılar, elsizinden ayaksızına dilenciler, paşalısından gediklisine külhaniler ve daha bir sürü hezele güruhundan serseriler. Kavmi katrani ve taife-i şeytani. Sarı celep çınarın koyu gövdesini siper edilmiş birikenleri tek tek gözden geçiriyordu. Yanılmamıştı. Kara Şahin hemen ön sırada Muslu Beşe'nin yanında oturuyor, bütün dikkatiyle vaiz dinliyordu. Üzerinde bu sefer külhan kıyafeti vardı. Başına bektaşi börkü giymiş, beline keşkül kuşanmıştı. İçinden çok zekice diye geçirdi. Yeniçeri kahvehanesinde bir bektaşiden kim şüphelenir? Planına göre yanına yaklaşmak zor olacak gibiydi. Yarım saat kadar olduğu yerden ayrılmayıp bekledi. Bir ara Çağla Badem Canerik nidasıyla kalabalığın arasına karışan bir seyyar satıcı İspirizade'nin anlattıklarını önceden kulak kesildi. Sonra birkaç adım ilerledi, daha iyi duyabileceği bir yer aradı. Ve Kara Şahin'in 2 metre kadar gerisinde bir tabure bulup, omzunda taşıdığı çağla ve erik dolu zembili önüne koyarak vaizi dinlemeye başladı. Kara Şahin kendisinin gözlendiğinden habersiz bir taraftan Veli Nimet'i Vezir Hazretlerine bildirmek üzere anlatılanları dinliyor. Diğer taraftan Tomruk Emin'in buraya gelmesini bekliyordu. Onun gerek İspirizade, gerekse patronu Halil ile bir ortaklığının bulunduğundan artık emindi. Bektaşi kılığına girmekle iyi yapmıştı. Son zamanlarda sakalları da iyiden iyiye uzamış, çehresini bir kez daha değiştirmişti. Belki bu haliyle kendisini ona kabul ettirip hiç olmazsa yanına teklifsiz yaklaşabilir, böylece ya ağzından laf alır veya fırsatını bulursa gırtlağına hançeri dayayıp söyletebilirdi. Her şeyden şüphe eder durumdaydı. Eyüp tomruğunda kendisini sorgularken takındığı babacan tavırları da, sonraki öfkesini de bir katile karşı takınılan tavırdan ziyade bir itirafçıya kabul ettirilmek istenen bir düşüncenin telkini olarak anlamak mümkündü. Nakşigül'ün ne mezarını ne cesedini bulabilmişti. Yaptığı bütün araştırmalar eli boş çıktığı gibi, Eyüp tomruğundaki sorgulama gecesinde hazırlanan ifade tutanaklarının da kayıtlarda bulunmadığını öğrenmek, kendisine neredeyse bir servete mal olmuştu. Belki hiç tutanak hazırlanmamış da olabilir. Zabıt için gelen 2 katip ağanın adamlarından ikisi de olabilirdi. Ne Eyüp ne de Galata Kadı sicillerinde Nakşigül adında birinin öldüğünden veya öldürüldüğünden bahseden bir tek satır yoktu. Şahin adında bir katilin tutuklanıp sorgulandığına dair bir cümle bulunamamıştı. O halde Nakşigül'ü ortadan kaybeden adamlardan birincisi babası Aslan Ağa ise, ikincisinin de Tomruk Emini olduğuna dair artık yemin edebilirdi. Aslan Ağa'yı zindanda bulup sorgulaması mümkün değildi. Bu mümkün olsa Bindallı Mahmut Çavuş'u da aynı yerde bulacağından belki işi kolaylaşırdı. Ama elinde cinayeti bilen bir tek Tomruk Emini kalmıştı. Zihnine daha bunun gibi binlerce düşünce geliyor, her olay hakkında acaba kelimesi yeniden kullanılıyor ve bütün başından geçenleri yeniden değerlendiriyordu. Kaç gündür kafasının içi arı kovanı gibi uğulduyor, hatırladığı her şeyi yeniden gözden geçirerek adeta yaşıyor, kah üzülüyor, kah aptallığına pişman oluyor, kah kandırılmışlığına yanıp duruyordu. Kendisinden bile şüphe edecek hallere gelmiş, Mevlevi dergahında tasavvuf adına sorduğu, ''Bildiklerimden emin miyim? Acaba gördüklerim ve dokunduklarım hakikatte göründükleri gibi mi?'' sorularını şimdi yaşadıkları adına sormaya başlamıştı. Bunca şüphe arasında hakikat olduğuna inandığı, sahte diyemeyeceği 3 şey vardı. Nakşigül, Topaçiye'ye Hafız Çelebi ve bir de değişmeyen gerçek, aşk. Kendisi bile şu anda gerçek değildi. Zihni dağıldığı sırada kalabalık arasında bazı kişilerin yeni gelenler için yol açtığını gördü. Evet, beklediği adamdı bu. Yanında da Yeniçeri 56. Orta Çorbacısı ile patronu Halil Ağa ve tızmantırılı Simon Efendi vardı. Bu adam Galata gümrüğünde deste deste parayla oynayan, her milletin parasından elinde bulundurup, bunları birbiriyle değiştiren bir simsarıydı. ''Tabii ya'' dedi içinden, ''Kaf Dağı'ndan gelecek yay kaşlı, servi boylu, mim dudaklı bir sevgili. İçin elbette çok masraf gerekir. O sırada çınar gövdesinin siperinden çıkarak gelenlerin ardına takılmış olan sarı celebi fark etmesi elbette mümkün değildi. Oturanlar saygıyla ayağa kalkmış, İspirizade'nin bulunduğu peykeye doğru bir koridor açılmış, kendisi de saygıyla başını yere eğip elleri göbeği altında birleştirerek,
hürmet göstermek üzere vaziyet almıştı. Gelenler tam kendi hizasından geçerken, birkaç adım geride bir çığlık koptu ve bir gövde kavak gibi yere devrildi. Yere yüzü koyun kapaklanan adamın şah damarında bir hançer duruyordu. Fışkıran kanlar toprak rengindeki mevlevi cübbesini kızıla boyuyordu. İşin ilginç yanı adamın seyreyip duran elinde de saplamaya hazır başka bir hançer vardı. Tomruk yemini İspirizade'nin koluna girmiş uzaklaştırırken yanındaki neferlerine haykırdı. ''Ahmak herifler, beni böyle mi koruyorsunuz? Herifin elindeki hançer ile aramda iki adım kalmış. Derhal şu kaçan zembilli satıcıyı yakalayıp öttürün.'' Kara Şahin o kargaşada ölen ve öldürenle ilgilenmektense Tomruk Emin'i ve İspirizade'yi takip etmenin daha önemli olduğuna karar verdi. Veli Nimet'i Vezir Hazretlerine adi bir cinayet haberi vermektense, şehirdeki kıpırdanmaların gelişmelerini bildirmek elbette daha önemliydi. İstanbul'da artık her gün böyle cinayetler işleniyordu. Bu yüzden ölen adamın tıpkı kendisine benzediğini, öldürenin de onu kendisi zannederek öldürdüğünü hiç bilmeyecekti. Kara Şahin iki saat kadar sonra İbrahim Paşa'nın huzuruna girdiği sırada zembilli satıcı da bizzat sultanın huzuruna kabul edilmiş tekmil veriyordu. Haşmet Mahap, hemen sizin ömrünüz uzun olsun. Emriniz yerine getirilmiştir. Sultan Sadabat Kasrı'nın selamlık salonunda yerinden kalkmış, karşısındaki adamın alnını öpüyordu. Berhudar olasın Mülazım Osman Efendi, rütbende terfiyi hak ettin. Velakin emanet şimdi nerededir? Bayezid Meydanı'nda efendimiz. Adamlarımdan üç kişi şu anda el koymuşlardır bile. Yarın kellesini bir bal torbasında zat-ı şahanelerine takdim ederiz. Kara Şahin İbrahim Paşa'ya önemli haberler vermek üzere Ferahabad Kasrı'nın geniş salonuna girdiğinde onu salonun ortasındaki havuzlu fıskiyesinde sularla oynar buldu. Şen, şakrak ve pek neşeliydi. Hele özlettin kendini Selman Aptal. ''Nasılsın, bahar faslı hoş geçer mi günlerin? Anlat hele ne yaparsın, nerelerdedir yerin?'' Kara Şahin vezir ile konuşurken şiire çalan bu secili tarza alışkındı. ''Asaf-ı devranım efendim, veli nimetim fedadır uğrunuza, kanım, canım ve etim. Emrinize uydum, rahatımı feda eyledim, piyade dolandım şehri, dinledim ve söyledim. Yoluyla, yordamıyla ve de hizmetiyle. Hemen akran içinde olanca gayretiyle. Dil uzatanlar size küçük büyük çağında birikmişler sefiller Hacı Bektaş ocağında. Başı bozuk sözü değildir artık dedikleri. Zat-ı şahaneden şikayet bütün söyledikleri. Çardak kahvesinden, Bayezid meydanından. Kara Şahin sözlerinin burasında bıçakla kesilmiş gibi durdu. Ne söylediğini, nerede olduğunu, hatta kim olduğunu unuttu. Köşedeki ceviz masanın üzerinde yan yana durmakta olan iki saksıya takıldı kaldı gözleri. Olacak şey değildi, inanamıyordu. Aramadığı yerde bulmuştu. Evet, karşısındaydı. Katre-i matemdi bu. Hatta ikizi de yanında duruyordu, burada. İbrahim Paşa'nın salonunda. Birden nakşı gülü görmüş gibi oldu, içini bir sevinç kapladı. Ne yaptığını bilemez durumlara düştü. Vezirin hayretli bakışları altında sendeleyerek ilerledi ve eliyle yaprağını okşadı, sonra öptü. Neden sonra paşanın kahkahasıyla irkildi. ''Beğendin değil mi Selman Aptal? Ben de çok beğendim. Biliyor musun, ikisi de aynı soğanın ikizleri ve dünyada başka bir eşleri yok.'' Kara Şahin hala kendine gelememişti. Ne yapacağını, vaziyeti nasıl idare edeceğini bilemedi. ''Bilmez olur muyum?'' diyemedi. Lafı gevelemeye başladı. Evet, çok güzelmiş efendimiz. Nereden aldınız? Şunun adı Cüce Moru'ymuş. Geçen günkü Lale Mezadından aldım. Bu dahi harem bahçemizde yetişti. Adı Şivekar. Bu akşam saksılarına inci doldurup ikisini de Fatma Sultanıma arz edeceğim. Aptal Derviş. 31. ayrımın sonu sayfa 327, devamı 32. ayrımda.